Ayrım 32, sayfa 410. 95. Haşhaşin, şuursuz ganimetini karavanın arkasına yerleştirip, onun sere serpe uzanan vücuduna hayranlıkla baktı. Satın aldığı kadınlar kadar güzel değildi ama onu heyecanlandıran hayvani bir gücü vardı. Terden ıslanan vücudu ışık saçıyordu, misk kokuyordu. Haşhaşin orada durup ödülünü koklarken kolundaki zonklamayı unutmuştu. Düşen lahit yüzünden incinen kolu acıdığı halde önemsizdi. Önünde duran tazminat bu acıyı yeterince telafi ediyordu. Kendisine bunu yapan Amerikalının şu anda muhtemelen ölü olması onu teselli ediyordu. Etkisiz hale getirdiği esirine göz atan Haşhaşin önünde neyin yattığını hayalinde canlandırdı. Avucunu onun tişörtünün üstünde gezdirdi. Sütyenin altında mükemmel göğüsleri olmalıydı. Evet diye düşündü, çok değerlisin. Ona orada sahip olma dürtüsünü bastırarak kapıyı kapattı ve gecenin karanlığında karavanını sürdü. Basına bu cinayeti haber vermeye gerek yoktu. Alevler bunu onun için yapacaklardı. Silvia Sern'de Kamerlengo'nun seslenişinden sersemlemiş bir halde oturuyordu. Daha önce Katolik olmaktan hiç bu kadar gurur duymamış, Sern'de çalışmaktan hiç bu kadar utanmamıştı. Dinlenme bölümünden ayrılırken televizyon odalarının her birinde şaşkın ve kasvetli bir hava olduğunu gördü. Kohler'in ofisine geri döndüğünde telefon hatlarının 7'si birden çalıyordu. Medya aramaları asla Kohler'in ofisine yönlendirilmezdi. Bu yüzden gelen çağrıların tek bir anlamı olabilirdi. Geld, paranın sesi. Karşı madde teknolojisinin alıcıları çıkmıştı bile. Vatikan'da ise Günter Glick, Sistine Şapeli'nden çıkan Kamerlengo'yu takip ederken havalarda uçuyordu. Glick ile Macri az önce son 10 yılın canlı haberini yayınlamışlardı. Ne yayın olmuştu ama. Kamerlengo büyüleyiciydi. Şimdi koridorda duran Kamerlengo, Glick ile Macri'ye döndü. İsviçreli muhafızlardan sizin için fotoğraf bulmalarını istedim. Damgalanan kardinallerle merhum Papa'nın fotoğrafları. Bunların hoş resimler olmadığı konusunda sizi uyarmalıyım. Korkunç yanıklar, kapkara diller. Ama onları tüm dünyaya yayınlamanızı istiyorum. Glick, Vatikan şehrinde ebedi bir Noel yaşandığına karar verdi. Ölen Papa'nın benzeri olmayan fotoğrafını yayınlamamı istiyor. Sesindeki heyecanı belli etmemeye çalışan Glick, emin misiniz diye sordu. Kamerlengo başını salladı. Bununla birlikte İsviçreli muhafızlar size geri sayımdaki karşı madde kutusunun canlı kamera görüntülerini verecekler. Glick sadece baktı. Noel, Noel, Noel. Kamerlengo, Illuminati elindeki kağıtları gereğinden fazla önemsediğini anlamak üzere dedi. 96. Bunaltıcı karanlık şeytani bir senfoninin tekrarlayan nameleri gibi geri dönmüştü. Işık yok, hava yok, çıkış yok. Langdon ters dönen lahdin altında kapana kısılmıştı ve zihni uçurumun kenarında sendeliyordu. Onu içine sıkıştıran engeli düşünmek yerine aklını daha makul bir yöne vermeye çalıştı. Matematik, müzik, herhangi bir şey. Ama kendini sakinleştirecek bir ortamda değildi. Kıpırdayamıyorum, nefes alamıyorum. Ceketinin sıkışan kolu tabut devrilince kurtulmuş ve Langdon'a her iki kolunu da hareket ettirme imkanı vermişti. Buna rağmen minik hücresinin tavanını yukarı doğru iterken onu kımıldatamayacağını anladı. Ceket kolunun hala sıkışık kalmasını dilemesi tuhaftı. En azından hava girecek bir aralık olurdu. Langdon üstündeki kapağı iterken sıyrılan gömlek kolunun altından eski dostunun zayıf parıltısı meydana çıktı. Mickey. Yeşilimsi karton surat şimdi onunla alay ediyor gibiydi. Langdon başka bir ışık bulabilmek için karanlığı taradı ama tabutun kenarları yere tam oturmuştu. Lanet olası İtalyan mükemmelliyetçiler diye küfrederken öğrencilerine saygı duymayı öğrettiği aynı sanatsal mükemmelliyetin tuzağına düşmüştü. Kusursuz kenarlar, hatasız paraleller ve elbette kaynaksız ve esnek, Carrara mermeri. Titizlik boğucu olabiliyordu. Kemiklerine daha fazla basınç uygulayarak yüksek sesle ''Kaldır şu lanet şeyi'' dedi. Lahit bir nebze kıpırdadı. Çenesini sıkarak bir kez daha kaldırdı. Lahit kaya kadar ağırdı ama bu kez bir santim daha kalkmıştı. Etrafında gördüğü parlak ışık çizgisinin ardından lahit patırtıyla geri düştü. Daha önce yaptığı gibi bacaklarıyla kaldırmaya çalıştı ama şimdi lahit düz düştüğünden dizlerini uzatacak yerde kalmamıştı. Kapalı yer fobisinin yarattığı panik alevlenirken Langdon tabutun üstüne çöktüğünü hayal ediyordu. Bu hezeyanın etkisindeyken aklına gelenleri uzaklaştırmak için tüm mantığını kullanmaya çalıştı. Okuduklarına bağlı kalan akademisyen edasıyla lahit dedi yüksek sesle. Ama bugün alimlik bile onun düşmanı gibiydi. Lahit yani sarkophagus kelimesi Yunanca'da et anlamına gelen sarks ve yemek anlamına gelen pagein kelimelerinden gelir. Gerçek anlamda et yemek için tasarlanmış bir kutuya hapsoldum. İskeletine kadar yenen et görüntüleri Langdon'a insan kalıntıları arasında yattığını ürkütücü bir şekilde hatırlattı. Bu düşünce midesinin bulanmasına ve tüylerinin ürpermesine neden oldu. Ama aynı zamanda aklına bir fikir gelmişti. Lahidin içini kör karanlıkta el yordamıyla arayan Langdon bir kemik parçası buldu. Belki de bir kaburga kemiğiydi. Onun için fark etmezdi. Tek istediği kıska gibi kullanabileceği bir şeydi. Eğer Lahidi biraz olsun aralayabilirse, bir çatlak kadar bile olsa ve kemik parçasını kenarına sıkıştırabilirse, o zaman belki yeterince hava. Kemiğin sivri ucunu tabutla yer arasındaki açıklığa sıkıştırarak diğer eliyle kapağı yukarı doğru itti. Lahit kıpırdamadı. Biraz olsun kıpırdamadı. Bir daha denedi. Bir an için hafifçe sallanıyormuş gibi oldu ama hepsi buydu. Pis koku ve oksijen yetersizliği vücudunun kuvvetini azaltırken sadece son bir kez daha deneyebileceğini fark etti. Ayrıca her iki elini birden kullanması gerektiğini biliyordu. Tekrar denemek üzere kemiğin sivri ucunu çatlağa doğru itti, vücudunu kaldırarak kemiği omzunun arasına sıkıştırdı ve o şekilde yerine sokmaya çalıştı. Yerinden oynatmamak için özen göstererek iki elini birden kaldırdı. Çektiği nefes darlığı onu boğar gibi olunca iyice paniğe kapıldı. Bugün ikinci kez havasız bir yerde kapana kısılıyordu. Langdon yüksek sesle haykırarak ani bir hareketle gücünü yukarı verdi. Lahit yerde biraz çırpındı. Ama yeterince uzun müddet değil. Omzunun arkasına yasladığı kemik parçası açılan gedikten dışarı doğru kaydı. Lahit yeniden yere düştüğünde kemik parçalandı. Ama Langdon bu kez Lahit'in yukarıda kaldığını görebiliyordu. Lahit kenarının altından ince bir ışık giriyordu. Bitkin düşen Langdon yığılıp kaldı. Boğazındaki boğulma hissinin geçmesini ümit ederek bekledi. Ama geçen saniyeler durumu sadece daha da kötüleştiriyordu. Aralıktan içeri çok az hava giriyordu. Langdon hayatta kalmasına yetip yetmeyeceğini düşündü. Ve yetse bile ne kadar sürecekti. Bayılsa orada olduğunu kim nereden bilecekti? Langdon kurşun kadar ağır kolunu kaldırarak yeniden saatine baktı. 22:12. Titreyen parmaklarıyla saatini tuttu ve son oyununu oynadı. Minik kadran kapağını kaldırarak bir düğmeye bastı. Şuurunu yavaşça kaybedip duvarlar üstüne üstüne gelirken Langdon eski korkularının nüksettiğini hissetti. Pek çok kez gibi açık bir alanda olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ama kurduğu hayalin faydası olmuyordu. Onu çocukluğundan beri rahatsız eden kabusu yeniden görüyordu. Buradaki çiçekler resim gibi diye düşündü çocuk, çimenlerde koştururken. Ailesinin yanına gelmesini diledi ama onlar kamp kurmakla meşguldüler. Annesi çok uzaklara gitme demişti. Ağaçların arasına dalarken onu duymuyormuş gibi davrandı. Şimdi çocuk bu muhteşem yeri keşfederken bir yığın işlenmemiş taşla karşı karşıya gelmişti. Eski bir çiftlik evinin temeli olması gerektiğini düşündü. Yanına gitmeyecekti. Bunu yapmayacak kadar akıllıydı. Ayrıca gözüne başka bir şey takılmıştı. Nefes bir Venüs çarığı. Bu çiçek New Hampshire'de en nadir ve en güzel çiçekti. Şimdiye dek bunu sadece kitaplarda görmüştü. Heyecanlanan çocuk çiçeğin yanına doğru ilerledi, çömeldi. Ayaklarının altındaki toprak kuru yapraklarla örtülü bir delik gibiydi. Çiçeğin kendine son derece bereketli bir yer bulduğunu fark etti. Çürüyen bir tahtanın üzerinde yetişiyordu. Ödülünü evine götürme düşüncesinin verdiği heyecana kapılan çocuk çiçeğe uzandı. Parmaklarını çiçeğin gövdesine doğrultmuştu. Ona hiç dokunamadı. Toprak tiksindirici bir çatırtı sesiyle içine göçtü. Düşerken yaşadığı dehşet dolu 3 saniye boyunca aklında öleceği düşüncesi vardı. Aşağı düştüğünde kemiklerini kıracak çarpmaya kendini hazırlamıştı. Ama düştüğünde hiç acı hissetmedi. Gayet yumuşaktı ve soğuk. Derin sıvının içine ilk önce yüzüstü çarparak karanlığın içine daldı. Taklalar atarken her taraftan etrafını çevreleyen duvarları elledi. Sonra adeta içgüdüsel bir şekilde tükürükler saçarak yüzeye çıktı. Işık azdı, yukarıdaydı. Ona kilometrelerce yukarıdaymış gibi geliyordu. Kuyunun duvarlarında tutunacak bir şey ararken kolları suyun üstünde çırpınıyordu. Düz taştan başka bir şey yoktu. Terk edilmiş bir kuyu kapağından içeri düşmüştü. Yardım için bağırdı ama yakarışları dar kuyunun içinde yankılanıyordu. Tekrar tekrar haykırdı. Başının üstündeki yarısı örtük delikten gelen ışık azalıyordu. Akşam olmuştu. Zaman karanlıkta farklı işliyor gibiydi. Boşluğun derinliklerinde bağırıp çağırarak suyla mücadele ederken uyuşmaya başlamıştı. Gözünün önüne, duvarların üstüne çöküp onu canlı canlı gömdüğü görüntüler geliyordu. Kolları yorgunluktan ağrıyordu. Birkaç kez sesler duyduğunu sandı. Seslendi ama sanki rüyadaymış gibi sesi çıkmıyordu. Gece bastırdıkça kuyu derinleşiyordu. Duvarlar sessizce daralıyordu. Çocuk etrafını kuşatan duvarları uzaklaştırmak için itti. Mitap düşünce vazgeçmek istedi. Ama suyun kendinden geçinceye kadar duyduğu korku ateşini söndürdüğünü ve onu kaldırdığını hissediyordu. Kurtarma takımı geldiğinde çocuğu yarı baygın buldular. 5 saattir suyla cebelleşiyordu. 2 gün sonra Boston Globe baş sayfadan Küçük Yüzücü başlıklı hikayesini yayınladı. 97. Haşhaşin karavanıyla Tiber nehrine bakan dev taş yapıya girerken gülümsedi. Ödülünü yukarı taşıdı. Taş tünelde dönerek yukarı çıkarken yükünün hafif olmasına minnettardı. Kapıya ulaştı. Şeytani bir zevkle aydınlanma kilisesi diye düşündü. Eski Illuminati toplantı odası. Burada olacağı kimin aklına gelirdi ki? Kadını içerideki peluş divana bıraktı. Sonra ustaca kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Arzuladığı şey için son görevini bitirene kadar beklemesi gerektiğini biliyordu. Su. Yine de zevk için biraz zamanı olduğunu düşündü. Kadının yanına diz çökerek elini baldırı üzerinde gezdirdi. Pürüzsüzdü. Daha yukarı. Koyu parmakları kadının şortunun paçasından içeri süzüldü. Daha yukarı. Durdu. Tahrik olmuş bir halde kendi kendine sabır dedi. Yapılacak işler var. Biraz hava almak için odanın yüksek taş balkonuna çıktı. Akşam rüzgarı yavaş yavaş ateşini söndürdü. Aşağıda Tiber Nehri köpürüyordu. Gözlerini kaldırıp yüzlerce basın ışığının parıltısı altında çıplak görünen bir kilometre ilerideki San Pietro kubbesine baktı. Haçlı seferleri sırasında katledilen binlerce Müslümanı gözünün önüne getirerek yüksek sesle "Son saatin" dedi. "Gece yarısı Tanrı'nla buluşacaksın." Arkasındaki kadın kımıldandı. Haşhaşin arkasına döndü. Uyanmasına izin vermeyi düşündü. Bir kadının gözlerinde dehşeti görmek onun için büyük afrodizyaktı. Tedbirli olmaya karar verdi. O yokken kadının baygın kalması daha iyi olacaktı. Bağlı ve asla kaçamayacak bir halde olmasına rağmen Haşhaşin geri döndüğünde onu mücadele etmekten yorulmuş bir halde bulmak istemiyordu. "Gücünü korumanı istiyorum, benim için." Kadının başını hafifçe kaldırarak avucunu boynunun altına koydu ve tam kafatasının altındaki oyuğu buldu. Ense kökündeki basınç noktasını pek çok kez kullanmıştı. Ezici bir güçle baş parmağını yumuşak kıkırdağa bastırınca içeri göçtüğünü hissetti. Kadın anında yığıldı. 20 dakika diye düşündü. Kadın mükemmel bir günün tahrik edici sonu olacaktı. Kadın ona hizmet edip bunu yaparken öldükten sonra o balkonda durup Vatikan'ın gece yarısı havai fişeklerini seyredecekti. Haşhaşin ödülünü baygın bir halde sedirde bırakıp meşalelerle aydınlatılmış zindana indi. Son görev. Masaya doğru yürüdü ve onun için bırakılan kutsal metal şekillere saygılarını sundu. Su. Sonuncu görev buydu. Daha önce 3 kez yaptığı gibi duvardan meşaleyi aldı ve ucunu ısıtmaya başladı. Nesnenin ucu iyice ısındığında onu hücreye taşıdı. İçeride bir adam sessizce duruyordu. Yaşlı ve yalnızdı. Katil, "Kardinal Bacca'ya" diye tısladı. "Dua ettiniz mi?" İtalyanın gözlerinde korku yoktu. "Sadece senin ruhun için." 98. Santa Maria della Vittoria Kilisesi'ndeki yangına gelen 6 pompieri itfaiyeci halon gazı patlamalarıyla ateşi söndürdü. Su daha ucuzdu ama meydana getirdiği buhar şapelin içindeki fresklere zarar verebilirdi ve Vatikan, Romalı pompierilere Vatikan'ın sahip olduğu tüm binalarda hızlı ve tedbirli bir hizmet için iyi maaş ödüyordu. Pompieriler işleri gereği neredeyse her gün trajedilere şahit oluyorlardı. Ama bu kilisedeki idam hiçbirinin asla unutamayacağı bir şeydi. Kısmen çarmıha germe, kısmen asma, kısmen kazıkta yakmaydı. Manzara gotik bir kabustan fırlamış gibiydi. Maalesef basın her zamanki gibi itfaiye teşkilatından önce gelmişti. Pompieri kiliseyi temizlemeden önce bir sürü film çekmişlerdi. İtfaiyeciler sonunda kurbanı aşağı indirip yere yatırdığında adamın kim olduğuna dair hiç şüphe kalmamıştı. Birisi, "Kardinal Guidera" diye fısıldadı. "Di Barcelona." Kurban çıplaktı. Vücudunun alt kısmı kızıl siyahtı. Uyluklarındaki yarıklardan kan akıyordu. İncik kemikleri görünüyordu. Bir itfaiyeci kustu, diğeri nefes almak için dışarı çıktı. Ama esas dehşet verici şey kardinalin göğsüne dağlanmış işaretti. İtfaiye şefi dehşet içinde cesedin etrafında döndü. Kendi kendine "Lavoro del diavolo" dedi. Bunu şeytanın kendisi yapmış. Çocukluğundan beri ilk kez istavros çıkardı. Birisi "Un altro corpo" diye bağırdı. İtfaiyecilerden biri bir ceset daha bulmuştu. İtfaiye şefi birinci kurbanı hemen tanıdı. İsviçreli muhafızların sert komutanı, çok az polis memurunun sevdiği bir adamdı. Şef Vatikan'ı aradı ama tüm hatlar meşguldü. Bunun önemli olmadığını biliyordu. İsviçreli muhafızlar bunu birkaç dakika içinde televizyondan duyacaktı. Şef hasarı inceleyerek burada neler yaşanmış olabileceğini gözünde canlandırmaya çalışırken kurşunlarla delik deşik olmuş bir niş gördü. Bir lahit, destekleri üzerinden devrilmiş ve gözle görülebilir bir mücadele ile tepe taklak yere düşmüştü. Tam bir kargaşaydı. Şef arkasına dönerken bu polisin ve Vatikan'ın işi diye düşündü. Ama dönerken durdu. Lahitten gelen bir ses duydu. Bu, hiçbir itfaiyecinin duymaktan hoşlanmadığı bir sesti. "Bomba!" diye bağırdı. "Tutti fuori! Herkes dışarı!" Bomba ekibi lahidi çevirdiğinde elektronik sesin kaynağını buldu. Şaşkına dönmüş bir halde baktılar. Biri sonunda "Medico! Doktor!" diye bağırdı. "Medico!" 99. Roger, Sistine Şoförü'nden Papa'nın özel dairesine doğru ona eşlik ederken, Kamerlingo bitkin halde, Olivetti'den haber var mı diye sordu. Hayır, Signor. En kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkuyorum. Papa'nın dairesine vardıklarında Kamerlingo'nun sesi çok kederliydi. Yüzbaşı, bu gece burada yapabileceğim başka bir şey yok. Korkarım, çok fazla şey yaptım bile. Şimdi dua edeceğim, rahatsız edilmek istemiyorum. Gerisi Tanrı'ya kalmış. Evet, Signor. Geç oldu yüzbaşı, şu kutuyu bulun. Araştırmamız devam ediyor. Roger duraksadı. Silahın çok iyi saklandığı kesin. Kamerlingo sanki bunu düşünememiş gibi yüzünü buruşturdu. Evet, tam 23.15'te eğer kilise hala tehlikedeyse kardinalleri tahliye etmenizi istiyorum. Onların güvenliğini sizin ellerinize teslim ediyorum. Tek bir şey istiyorum. Bu adamların buradan şerefli bir şekilde çıkmalarını sağlayın. San Pietro meydanına çıksınlar ve dünyanın geri kalanıyla yan yana dursunlar. Bu kilisenin son görüntüsünün arka kapıdan gizlice çıkan korkmuş yaşlı adamlar olmasını istemiyorum. Peki Signor, ya siz? 23.15'te sizi almaya da geleyim mi? Buna gerek olmayacak. Signor, ruhum ayrılmam gerektiğini hissettiğinde ayrılacağım. Roger, Kamerlingo acaba gemiyle birlikte batmayı mı planlıyor diye merak etti. Kamerlingo, Papa'nın dairesinin kapısını açtı ve içeri girdi. Dönerek, aslında dedi, bir şey var. Signor, bu ofis bu gece biraz soğuk. Titriyorum. Elektrik çalışmıyor, size ateş yakayım. Kamerlingo yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Roger, Kamerlingo'yu küçük bir kutsal Meryem Ana heykelinin önünde alev ışığında dua ederken bırakıp Papa'nın dairesinden çıktı. Ürkütücü bir manzaraydı. Titrek ışıkta düz çökmüş siyah bir gölge. Roger koridorda ilerlerken koşarak ona doğru gelen bir muhafız belirdi. Roger mum ışığında bile Teğmen Jartrand'ı tanıdı. Genç, toy ve hevesli. Jartrand bir cep telefonu uzatarak yüzbaşı diye seslendi. Sanırım Kamerlingo'nun seslenişi işe yaradı. Bize yardımı dokunabilecek bilgiye sahip olduğunu söyleyen biri arıyor. Vatikan'ın özel dahili hatlarından birini aradı. Numarayı nasıl bulduğu hakkında hiç fikrim yok. Roger durdu. Ne? Sadece en yüksek rütbeli memurla konuşacakmış. Olivetti'den haber var mı? Hayır efendim. Ahizeyi aldı. Ben yüzbaşı Roger. Buradaki en yüksek rütbeli memur benim. Ses Roger dedi. Sana kim olduğumu açıklayacağım, sonra sana ne yapacağını söyleyeceğim. Arayan kişi konuşmayı bitirip telefonu kapattığında Roger donup kalmıştı. Artık emirleri kimden aldığını biliyordu. CERN'de Sylvie Baudelak çılgına dönmüş bir halde Kohler'in telesekreterine gelen tüm lisans hakkı taleplerini takip etmeye çalışıyordu. Direktörün masasındaki özel hat çalmaya başladığında Sylvie yerinden zıpladı. Kimsede bu numara yoktu. Telefona cevap verdi. Evet. Bayan Baudelak, ben direktör Kohler. Pilotumla irtibata geçin. Jetim 5 dakika içinde hazır olsun.